Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bir kez daha. Hocam, muska ile alakalı bir sorumuz var. Geçen haftalarda da gelen sorulardan bir tanesi buydu. Muska kullanmak caiz midir diye bir sorumuz var. Bunun haricinde de muska işte cinler için veya sihir büyü için kullanılır. Cinlerin normal insanlara müdahale etme ihtimali var mıdır? Buna karşı muska kullanmanın caizlik durumu nedir? Ve bunun yanında bir de nazar boncuğu dediğimiz o obje mi diyelim? Nazar boncuğu diye bir kültürümüzde yer bulmuş bir obje var. Onu kullanmak, onu evimizde bulundurmanın hükmü nedir? Bunları ilk soru olarak sormuş olalım hocam. Buyurun.
Evet, şimdi önce madem cinlerden başlayalım. Hı hı. Madem ki muska cinlere karşı kullanılan bir koruma yöntemi olarak uygulanıyor. Hı hı. O zaman cinler insanlara zarar verebilir mi, veremez mi?
Buradan başlayalım.
Şimdi biz Müslüman olarak cinlerin varlığını kabul ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Bu bir. İki, cinlerin de aynen insanlar gibi dini hükümlerle, şer'i hükümlerle sorumlu olduğunu biliyoruz. Üçüncüsü, cinlerin de iyileri ve kötüleri olduğunu biliyoruz. Ki hatta insanların da kötüleri, yani Kur'an-ı Kerim'de cinlerin şeytanlarından, insanların şeytanlarından bahsedilir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bu cinlere uyulmaması veya şeytanlara uyulmaması gerektiği, şeytanların, cinlerin insanları kötü yola götürmek istedikleri ifade edilir. Hı hı. Ama bunlar genelde, bu şeytanların ve cinlerin insanları etkileme çabaları, insanlara zarar verme çabaları onların bedenleriyle ilgili değil, onların inançları ve amelleriyle ilgilidir. Cinler ve kötü cinler, tabii bu şeytan, cinlerin şeytanları ve şeytanlar inançla ilgili konularda bize şüpheler, vesveseler vermeye çalışırlar. Ve bizi yanlışa, kötüye, günaha sevk etmeye çalışırlar. Bu gayretteler. Ama bunlar bedene, vücuda zarar veremezler. Böyle bir şeyleri yok. Ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Nas suresinde insanların ve cinlerin vesveselerinden, vesvese verenlerinden Allah'a sığınıyoruz. Minel cinneti ve nas, cinlerden ve insanlardan ifadesi kullanılır. Ha, şimdi peki bu cinler ve şeytanlar her insana iman açısından veya amel açısından zarar verebilirler mi, veremezler mi? Yine Kur'an-ı Kerim'de inanan, salih amel işleyen, sağlam iman sahiplerine bunların zarar veremeyeceği, bu insanların imanlarını ve amellerini etkilemeyeceği de ifade edilir. Ve yine malumdur. Şeytan Hazreti Adem sebebiyle huzurdan kovulup recmedilen şeytan olunca Hazreti Adem'in neslini yoldan çıkarmaya, saptırmaya Allah'tan söz aldı. Dolayısıyla ki burada şeytan ve cinlerin kötülerini beraber, çünkü şeytanla ilgili olarak o cinlerden diye ifadesi kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Yani o zaman şeytan da cinlerden, cin türündendir ama kötülerindendir. Ama bize, vücudumuza, sağlığımıza, bedenimize bir zarar veremez. Böyle kabul ediyoruz. Peki o zaman muska takmak ne? Şimdi muska takmak insanların hastalık, afet vesaire gibi bir takım musibetlerden korur inancıyla insanların içerisine bir şeyler yazılan veya bir şeyler çizilen o kağıtları koruyucu bir kap içerisinde vücutlarına astıkları şey değil mi? Muska diye ona diyoruz.
Evet.
Peki bunların bir şeyi var mı? Bir defa hastalığın tedavisinin iki yolu var. Müslüman hasta olduğu zaman bunun iyileşmesi için iki yol izler. Bir, doktora gider. İki, dua eder. Yani birinci görevimiz bizim. Hasta olduğumuz zaman tedavi olmamız için birinci görevimiz doktora gidip onun çaresine bakmak, ilacı ver, kullanma. Ama bunun yanında bir de dua etmek. Hatta Kur'an-ı Kerim ayeti okuyarak yine hastaların tedavisinin Cenab-ı Hak'tan istendiği bu rivayetlerde var. Ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi Şafii'dir. Şifa verendir. Bu olur. Yani dua eder, Allah'tan şifa diler. Bunu o ayet değil, iyileştiren Allah'tır. Ve doktorun verdiği ilacı kullanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konularda, yani dua etmeyle ilgili şeyleri var. Sizden biriniz uykuda korkarsa Allah'ın gazap ve azabından ve kulların şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanına gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım desin. Şimdi burada ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Tavsiye de bulunuyor. Şimdi Peygamberimizin bu tavsiyelerine sahabiler bunları okuyorlardı. Mesela Abdullah İbni Ömer yok. Bir de Abdullah İbni Amr İbni As var. Yani Amr İbni As meşhur o Muaviye'nin komutanlarından, valilerinden, onun oğlu. Bu mümeyyiz olan, temiz çağına gelmiş olan çocuklara, yani 7 yaşından sonraki çocuklara bu duaları okur ve Allah'tan şifa dilermiş. Daha küçükler için de bunu bir kağıda yazıp onu şeyini asarmış. Üzerine asarmış. Bu sahabiden böyle bir rivayet var. Ama Kur'an'da yok. Peygamberimizin hadisinde yok. Ve bu da kesinlikle medet umma değil. Buna gelecek olan zararı o muska önlüyor anlamında değil. Peygamberin ettiği duayı sözlü veya yazılı olarak edip Allah'tan şifa dilemektir. Şimdi muska dinimizde yoktur. Demişler ki Kur'an-ı Kerim ayetlerinden olması şartıyla eğer bir kağıda bir şeyler yazılır da efendim şeye asılırsa bunun sakıncası olmaz diyenler olmuş. Ama biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü cahil insanlar bu muska takarak veya benzeri şeylerle ondan medet umuyorlar. Bu caiz değildir. Bir de nazar boncuğu var.
Evet.
Efendim nazar var diye biliyoruz. Yani bazı insanların karşı tarafı etkileme gücü diğer bazılarından daha fazlaymış. Ve bunu bazı bilimsel deneyler de gösteriyormuş. Hatta ben bir zamanlar, çok oldu uzun bir zaman, bir yerde okumuştum. Galiba Rusya'da bir deney yapıyorlar. Mesela bir ağaç yaprağına diyelim iki kişi bakıyor dikkatle. Bunlardan her birinin o ağaç yaprağı üzerindeki etkisinin farklı olduğu ortaya çıkıyor. Neredeyse birisi efendim yaprağı delecek şekilde bir enerji karşı tarafa götürüyor. Yani bunlar olabiliyormuş. Şimdi bu kabul ediliyor ama buna karşılık bir önleyici tedbir olarak işte boncuktu, bilmem şuydu, buydu, bir başka materyaldi, bunlar söz konusu değil. Bunu Peygamber Efendimiz de yasaklıyor. Ancak Peygamberimizin hadislerinde de göz değmesinin varlığına işaret eden şeyler var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de var. Neredeyse gözleriyle seni yıkacaklardı yere anlamında ayet var. Şimdi Peygamberimizin bu göz değmesiyle ilgili bir hadisi, nazardan Allah'a sığınır. Çünkü nazar haktır. Böyle buyuruyor. Bu İbn-i Mace'de geçen bir şey, hadis. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazar değmesine karşılık Ayetül Kürsi, Felak ve Nas surelerini okuduğu yine gelen rivayetlerde yer alıyor. Ancak bu dualar yapılır, ayetler okunur ama nihai şifa demin de arz ettiğim gibi Allah'tan beklenir. Böyle bir takım materyaller caiz değildir. Peygamberimiz de bunu yasaklamış. Mesela bir hadisinde buyuruyor ki, kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmez. Bak çok net. Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamamen erdirmesin. Bu hadisin kaynağı Ahmet bin Hanbel'dir. Başka bir hadiste ise ifade ediliyor ki yine o da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Böyle taktığı nazarlıkla efendim şifa bulacağını veya taktığı nazarlıkla diyelim ki nazardan korunacağını zannetme neredeyse Allah'a ortak koşma gibi değerlendiriliyor. Başka hadiste. Yani bunun yerine dua etmek. Dua etmek ve Cenab-ı Hak'tan şifa dilemek lazım.
Evet.
Hatta şunu da söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Hazreti Peygamber'in torunları için böyle yaptığı bir dua var.
Hı hı. Onu da
Türkçesini söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Bu Felak Nas sureleri okuduktan sonra her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım buyuruyor.
Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam bir sorumuz da definle alakalı. Defin üzerine defin yapılır mı hocam? Eğer yapılıyorsa bunun süresi nasıl olacak? Yani bir mezarın üzerinden kaç yıl geçmesi gerekiyor ki onun üzerine bir defin daha yapılsın? Bir de bir erkeğin üzerine bir hanımefendi veya bir hanımefendinin üzerine bir erkek defin yapılabilir mi?
Şimdi asıl olan şey bir mezara tek cenazenin defnedilmesidir. Yani normal şartlarda yapılması gereken budur. Aynı kabre iki kişinin konulması doğru değildir. Şimdi aynı kabre birden fazla kişinin konulması deyince iki şey akla gelebilir. Bazı böyle tabii afetlerde, felaketlerde birçok insan vefat ediyor. Ve bunların her birisi için kabir kazmak zor oluyor. Ve geniş hendekler yapılıp içerisine 10, 20, 50, 100 cenaze konulup üzeri kapatılabiliyor. Mesela bu uygulamalar var. Depremlerde oluyor, savaşlarda oluyor. Veya bazı doğal afetlerde bu yapılıyor. Ha, bu mümkün mü? Böyle ortamlarda caiz, mümkündür. Ancak cenazeler arasına bir toprak koyma. Cenazeler arasına bir toprak koyma. Yani cenazeleri dip dibe, vücut vücuta değil de araya toprak koyarak koyma. Ki bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz 70 tane sahabi şehit olmuştu. Bu sahabiler bu şekilde defnetmişti. Bu bir. İki, böyle bir durum yok. Yani böyle doğal afet yok, deprem yok vesaire yok. Ama kabristanda sıkıntı var. Yani kabristan her bir kes için ayrı ayrı şey yapmaya, kabir açıp, mezar açıp defin yapılmasına el vermiyor. Dolayısıyla aynı kabre başka insanların da konması gerekiyor.
Hı hı. Ha,
bu da mümkündür. Ancak bunun mümkün olabilmesi için önceki cenazenin çürümüş olması gerekir. Önceki cenazenin çürümüş olması gerekir. Yani önceki cenaze çürümeden üzerine yeni bir cenaze konmaz.
Evet.
Peki sorduğun soru şuydu. Ne kadar süre sonra? Yani bir cenazenin üzerine eğer başka bir cenaze konulur ise ne kadar süre geçtikten sonra konulur sorun vardı. Buna cevap da şöyle diyebiliriz. Bu kaynaklarımızda süre olarak belirlenmiş değil.
Hı hı.
Mutlak olarak şu ifade edilir. Önceki cenaze çürüdükten sonra.
Hı.
Peki ne kadar zaman sonra çürür? Bu coğrafyaya göre değişebilir. O cenazenin gömülü olduğu toprağın cinsine göre değişebilir. Mesela kayalık bir arazideki veya topraktaki, çakıl bir topraktaki cenazenin çürüme vaktiyle, efendim kumsal bir topraktaki cenazenin çürüme vakti aynı olmayabilir. Veya sıcak iklimlerdeki, sıcak bölgelerdeki cenazenin çürüme vaktiyle, soğuk bölgelerdeki cenazenin çürüme vakti aynı olmayabilir. Dolayısıyla bu süre, coğrafyaya göre, iklime göre değişir.
Evet.
Ama burada şu gerekir. Eğer bir kabrin üzerine, bir mezara ikinci bir cenaze konulacaksa zannı galiple, yani büyük ihtimalle önceki cenaze çürümüştür. Kanaatinin hasıl olması lazım. Bu kanaat hasıl olduktan sonra oraya konulabilir. Ama kabristan açıldı, içeride kemikler var. Cenaze konulacak. O kemikler kabrin bir tarafına toplanır, eski kemikler. Hı hı. Ve diğer cenaze konulur. Evet. Bir de şu soruluyor, sen bana sormadın ama bize gelen sorular içerisinde var.
Buyurun hocam.
Çok katlı mezarlar var bugün. Hı. Mesela İstanbul'da mezar satın alıyor vatandaş. Ve bu mezar çok katlı. Hı. Şey yaptırıyor. İki kat, üç kat. Bu caiz mi değil mi? Tabi bunlar zarurete bağlı olan şeyler. Hı hı. Şimdi buna verilen fetva şu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Caizdir ancak tabii bu çok katlı olabilmesi için araya beton girmesi lazım. Hı hı. Bu cenazenin vücutunun toprağa değmesi, betona değil de toprağa değmesi gerekir deniliyor. Yani iki kat cenaze yapıldığı zaman zaten alt kattaki eğer yere tabanla beton dökülmüşse üzerine toprak dökülüp onun üzerine cenaze konulmalı. Ve aynı şekilde ikinci kat o beton tabla konulduktan sonra üzerinde toprak dökülüp cenaze onun üzerine konulmalı şeklinde bir kayıt getiriliyor. Hı hı. Yani bu kayıtla çok katlı mezarda caiz deniliyor.
Evet. Hocam bir sorumuz da kira vermeyle alakalı. Geçen haftalarda bu kaporo mevzunu vesaire konuşmuştuk. Caiz midir değil midir diye. Bir de şöyle bir soru geldi. Bir iş yerini veya bir evi dinen yasaklanmış olan eylemlerin yapılacağı bilinerek kiraya vermek caiz midir?
Efendim şimdi masiyete yardım masiyettir. Böyle bir kural var. Tabii bu kural insanların kendi kafasından çıkmış değil. Yani ne demek masiyete yardım masiyettir? Yani günah olan bir fiile yardımcı olmak da günahtır.
Evet.
Onun için mesela faiz yasağında şahit olan, alan, veren, yazan hepsi sorumlu olduğu söyleniyor Peygamberimizin hadisinde. Veya içki yasağında yine Peygamber Efendimizin hadisinde içkiyi imal eden, taşıyan, efendim ikram eden, içen bunların hepsinin sorumlu olduğu ifade ediliyor. Yani günah olan bir fiile yardımcı olmak da günahtır. Peki günah fiil işleneceği bilinen bir yere kişi bir dükkanını, bir evini kiraya verebilir mi, veremez mi? Bu konuda ağırlıklı görüş veremeyeceği istikametindedir. Veremeyeceği istikametindedir. Yani Müslüman diyelim meyhane açacak bir yer, birisine dükkanını veremez. Kiraya veremez. Ağırlıklı görüş bu. Yalnız İmam-ı Azam'dan bir rivayet var. İmam-ı Azam zimmilerin yaşadığı bölgelerde, yani gayrimüslimlerin yaşadığı bölgelerde bir kimse evini veya dükkanını onların kendilerince helal olan bir iş için kiraya verirse bu caiz olur. Buradaki işlenen günahın sorumlusu o günahı işleyendir. Nitekim bir kimse birisine dükkanını kiraya verse ve kiracı veya bir evini kiraya verse, kiracı o dükkanı ve o evi hiç kullanmasa, senelerce borç tutsa, ev sahibi, dükkan sahibi onun kirasını almayı hak eder. Bu İmam-ı Azam'dan ve bu fıkıh kitaplarında İmam-ı Azam bu görüşü nakledilirken, o Sevat'ta demiş, Sevat'ta. Sevat bölgesinde. Yani Sevat bölgesi demek, gayrimüslimlerin yaşadığı yer. Demek yani Müslümanların yaşadığı yer değil de zaten Müslümanların yaşadığı yerde o dönemlerde böyle şeylere izin verilmezdi. Yani Müslümanların yaşadığı bir mahallede bir meyhane açılması mümkün değildi. Veya başka bir diyelim ki dinin yasak ettiği faaliyetin icra edildiği bir yerin yapılması mümkün değildi. Hatta şu söz çok meşhurdur değil mi? Yani yanlış bir iş yapana senin bu yaptığın Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzerlerler. Onun için İmam-ı Azam bu kaydı var. Yani şimdi bu görüşleri dikkate alarak desek ki tabii ulemanın mesela Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in görüşleri hep aynı. Onların görüşünü esas alarak bundan uzak kalmalı Müslüman. Yani kendisi malıyla bir başkasının günah fiili işlemesine yardımcı olmamalı, destek çıkmamalı, daha çok helal yolla kazanma çaresine bakmalıdır. Ayrıca bir de şu var. O da bir ayrı tabii. Haram faaliyet yapan, mesela kumarhane veya meyhane açan birisi bir yerde, oranın kirası neyle ödeyecektir? O kumardan veya içkiden kazandığı parayla ödeyecektir. O da ayrı bir sıkıntıdır. Onun için her ne kadar İmam-ı Azam'dan böyle bir görüş naklediyor ise de Müslüman bundan uzak kalmalı elinden geldiğince.
Evet.
Helal yolla kazanç yapan kişilere vermeye çalışmalı.
Evet. Hocam bir sorumuz da mesle alakalı. Çok tartışılan, belki size de çokça önünüze gelen bir soru. Çorap üzerine mesh etmek caiz midir demiş bir dinleyicimiz. Bu mesi bir açıklasak, yani mesh dediğimiz giysi, ayağımıza giydiğimiz o çorap tarzı, o eşyanın niteliği nasıl olacak? Ondan başlayarak caiz midir, değil midir? Bunları bir açıklayabilir misiniz hocam?
Mesh. Tabii bilmeyen olabilir dinleyenlerle. Yani ayağa giyilen ve topuklardan yukarısına kadar uzanan, katı, su geçirmeyen, sağlam bir materyalden yapılmış ayakkabıdır. Yani bizim bir şeye mesh diyebilmemiz için o ayağa giyildiği zaman, diyelim bir bot gibi, o topuklarımızın, yani ayağın topuğu var ya, onun üst tarafına kadar gelmesi lazım, orayı örtmesi lazım, bu bir. İkincisi, sağlam olması lazım. Yani ne demek sağlam olması? Mesela 5000 adım yürüyecek kadar sağlam olması. Altına suyu birden geçirivermemesi. Altını göstermemesi, şeffaf olmaması. Ve şöyle koyduğun zaman değil de ayağa giydiğin zaman bağlamadan ayakta durabilmesi.
Evet.
Bu şartlar gerekiyor mesh diyebilmemiz için. Peki bu meshin deriden veya deriye benzer bir şeyden yapılmış olması şart mı, değil mi? Burada İmam-ı Azam, yine Hanefi imamlarından İmam-ı Azam diyor ki, ya bu çorap üzerine mesh yapılır mı ifadesinin cevabı olarak, çorabın üzerine deri geçirilmişse veya en azından tabanına geçirilmişse caizdir, mesh yapılabilir, değilse yapılmaz. Yani mutlaka deri bulunması lazım diyor İmam-ı Azam bu meshte. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyorlar ki, eğer bu çorap demek ki söylediğim şartları haiz ise, yani 5000 adım kadar yürünebiliyorsa delinmeden, yırtılmadan, suya daldırdığın zaman hemen içine suyu emmiyorsa, altını göstermiyorsa, şeffaf değilse veya ayağa giydiği zaman ayakta durabiliyorsa yapılabilir deniliyor. Yani o zaman burada iki görüş var şimdi oldu. Bir, işte bu şartlarla olan çoraba mesh yapılabilir. İki, yapılabilmesi için mutlaka deri ya tabanında veya tamamında deri kaplaması olması lazım görüşü. Bu da İmam-ı Azam'a aittir. Hanefilerin mesle ilgili görüşleri bunlar. Tabii insan İhtiyaç halinde, zaruret halinde bu iki görüşün her ikisiyle de amel edebilir. Yani soğuk bir yerde yaşıyorsun, abdest almak zor geliyor sana, ayağını yıkamak soğuktan zor oluyor, sağlığına zarar verme ihtimali var. Ama bu sayılan özellikleri taşıyan bir çorap var. O çorabın üzerine mesh yaptın Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in içtihadına göre sorumlu olmazsın. Ama öbür taraftan hayır, ben işi sağlam tutacağım, İmam-ı Azam'ın dediğini yapacağım derse o da sorumlu olmaz. Bu görüş ayrılığı nereden kaynaklanıyor? Bir defa rivayetlerde ashab döneminde çorap üzerine mesh edildiğini gösteren rivayetler var. Yani buradaki şey şu, görüş ayrılığının sebebi şu. Bu çorapların niteliklerini tayin. Yani o çoraplar nasıldı? Ondan dolayı bir görüş ayrılığı çıkmıştır.
Evet. O coğrafi koşullara göre de değişir mi hocam?
Yok, şöyle. Hüküm değişmez. Ama coğrafi koşullar
çorap
zaruret yapısı veya ihtiyaca göre farklı hükümlere sebep olabilir.
Evet.
Yani ben bunu söylerken soğuk iklim vesaire diye. Yani burada Ebu Yusuf ve Muhammed'in bir içtihadı var. ve oralarda buna ihtiyaç varsa o içtihat uygulanabilir. Ama öbür taraftan sen, daha ben sağlamcı olacağım, İmam-ı Azam'ın dediğini dikkate alacağım, dolayısıyla deri olmayan veya vinilex olmayan çoraplar veya mesler üzerine mesletmeyeceğim de diyebilirsin. Hı hı. Her ikisi de insanın tabii uygulayabileceği içtihatlar.
İçtihatlar. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızın sonuna gelmiş olduk. Hazırlamış olduğumuz ve dinleyicilerimizin göndermiş olduğu soruları sizlerle paylaştık. Sizler de kıymetli bilgilendirmelerinizi bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Şey değil.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayını ile hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın, kulağınız bizde olsun efendim.